Pazartesi söyleşilerine konuk olan AK Parti Bursa Milletvekili, Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Ahmet Kılıç ile siyasi yaşamından, kongre süreçlerine, Bursa yatırımlarından, erken seçim iddialarına varıncaya kadar merak edilenleri konuştuk. Gençlik kollarında Türkiye'ye örnek işler yaptık. Genç yaşınıza rağmen, siyasette önemli görevlere geldiniz, gençlik kollarında başladığınız siyasi yaşamınız önce milletvekilliği, ardından partide genel sekreter yardımcılığı ve plan ve bütçe komisyonu üyeliği ile sürüyor. Siyasi yaşamınız nasıl başladı, bugünlere geliş öykünüzü anlatır mısınız? Bursa'da gençlik kolları öncesi, partimizin üniversite teşkilatında çalıştım, o süreçte çok sayıda gençlik kolu başkanımızla çalışma fırsat buldum, daha sonra il gençlik kolları başkanı oldum, 2008'den 2012 yılına kadar bu görevi sürdürdüm, bu süreçte gerçekten de hem Bursa'ya, hem Türkiye'ye örnek olacak çok sayıda çalışmayı genç arkadaşlarımızla birlikte yaptık, daha sonra, 2012 ila 2014 yılları arasında Genel Merkez Gençlik Kolları Teşkilat Başkanlığı yaptım, bunlar siyasi yaşamımda önemli deneyimler kazandığım yıllardı, son olarak da partimin MKYK üyesi ve milletvekiliyim, bu saydığım görevlerde genç arkadaşlarımızla birlikte Bursa'ya ve Türkiye'ye nasıl katkılarda bulunabiliriz noktasında hep çalıştık, bu düşünceler deryasında Türkiye'yi ileriye taşıyan Sayın KUNUR Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, inandığımız arkadaşlarla bu serüvende yolculuk yaptık, hamdolsun, bugünlere de güzel bir şekilde geldik. En büyük hedefim KONUMUMUN hakkını vermek. Siyasete girerken bir hedef koymuş muydunuz önünüze? Açıkçası hedefimi hep bulunduğum makamın hakkını vermek olarak koydum. Bugün de en büyük hedefim, milletvekilliğini hakkıyla yapmak, daha sonra hangi görevler verilir, onu hep beraber göreceğiz. Bursa önce olduğunu bu KONGRE'ye ispatladı. 7. Olağan Kongre ile kongre süreciniz tamamlandı, büyük kongreyi nasıl değerlendiriyorsunuz, Bursa hem MKYK'da, hem genel merkez kadın ve gençlik kollarında temsil ediliyor, kongreyi Bursa açısından da değerlendirebilir misiniz? Öncelikle Bakanımız Efkan Ala ve Ayhan Salman'a, Milletvekilimiz Emine Yavuz Gözgeç'e hayırlı olsun diyorum, Bursa'nın, Türkiye'de öncü rol üstlendiğini bu kongre göstermiş oldu, ayrıca kongreyi Sayın Cumhurbaşkanı'nın Bursa'ya verdiği bir değer olarak görüyorum, İnşallah belediye başkanlarımız, il başkanımız, ilçe başkanlarımız kaynaşarak Bursa olarak emin adımlarla ilerleyeceğiz, Sayın Cumhurbaşkanı bir manifesto havasında önemli konulara değindi, küresel siyasete itirazımızı bir kez daha ifade etmemiz önemliydi, BM, DSE, NATO, AB gibi uluslararası kuruluşların dünyayı yönetemediği ortaya çıktı, son olarak DSE'nin pandemide başarısız olduğunu gördük, bu uluslararası kuruluşların herhangi bir çözüm önerisi yok, yeni bir dünya düzeninin oluşmasıyla ilgili vurgumuz kongrenin en önemli noktasıydı, bir diğer önemli konu da yeni anayasa, Cumhurbaşkanımız aslında tüm siyasi partilere seslenerek, herkesin siyasi bagajını bir kenara koyup, Türkiye'nin gelecek yıllarını hedefleyen yeni bir anayasayı hep birlikte yapmayı teklif etti, diğer önemli konu da AK Parti'nin 2023, 2051 ve 2071 hedefleriyle ilgili bir takım noktalarda ufkunu ortaya koyan hususların ifade edilmesiydi. KONGRELERDPANDMİ hassasiyetine duyarlı olduk. Pandeminin yaşandığı günlerde kalabalıkların toplandığı kongreler eleştirilere neden oldu, bu eleştirilere ne diyorsunuz? Öncelikle salgınla mücadelenin bir sistematiği var ve biz buna uymak için elimizden geleni yaptık. Tabii ki istemediğimiz bazı görüntüler ortaya çıktı. Kongrelerimizde öncelikle HES koduna çok dikkat ettik. Katılımcıların maskeleri kongre salonunda değiştirildi ve hijyene çok dikkat edildi. Herkese hijyen çantaları verdik ve çok kısa sürede kongrelerimizi bitirdik. Daha önceki kongreler uzun bir zaman dilimi içinde yapılırken, bu kez çok kısa sürdü. Esnafın vurgu yaptığı hususlara çok önem veriyoruz. Türkiye ve dünya çok zor bir süreçten geçiyor. Küresel salgının sonuçlarını görüyoruz, bu nedenle partimizin kongrelerini hassasiyetle yönettik. Yeni hayvanları koruma kanunu çıkmak üzere. Hayvanları koruma kanunu, uzun zamandır TBMM'de görüşülmeyi bekliyor, bu yasa neden çıkmıyor? Öncelikle hayvan hakları meselesine köşenizde incelikle yer vererek, konuyu Bursa gündemine taşıdığınız için size teşekkür ederim, ben de mecliste bu konuda araştırma önergesi verip, önerge hakkında konuşma yaptım, geçmişten bu yana hayvan haklarına çok önem veren bir toplumuz, maalesef son yıllarda ticareti esas alan, hayvanların ticari mal olarak görüldüğü, pet shoplarda satıldığı bir dönemden geçiyoruz, tüm bunlar toplumun vicdanını yaraladı, komisyon tüm bu eksikleri giderecek raporunu hazırladı, bizler de en kısa sürede yasalaşması gerektiğini ifade ettik, bu partiler üstü bir konu, zaten tüm siyasi partiler de birleşti bu konuda. Bursa yatırım almıyor iddiaları asılsız. Muhalefet, AK Parti'nin Bursa'ya üvey evlat muamelesi yaptığını ve merkezi hükümetten yeteri kadar hizmet alamadığını öne sürüyor, bu iddiaya ne dersiniz? Bu asılsız bir iddia, aslında muhalefetin bunu dile getirmesi bizi motive ediyor. Bu noktada onlara teşekkür ederiz. Birkaç örnek vereyim. Görükle'de Uludağ Üniversite kampüsünde 8000 öğrenci kapasiteli yurt inşa ediyoruz. 4000'lik kısmı tamamlandı. 4000'lik kısmın inşaatı sürüyor. Bu yatırımın maliyeti 200 milyon lira. Yurt, Bursa'ya yaptığımız eğitim yatırımlarından sadece biri. Şehrin her noktasına hizmet götürüyoruz. Selçuk Gazi ve Dürdane köyleri arasında bir köprülü kavşak yaptık. O bölgede incir ihracatı olduğu için tırların rahat geçmesi için bir köprülü kavşak yaptık. Bu yatırımın maliyeti de 18,5 milyon lira. Demek istediğim, kırsala da gençlere de yatırım yapıyoruz. Sağlık yatırımlarını zaten sizinle de çok konuştuk. Kapanacak denilen memleket hastanesinde inşaat ihalesi yapacağız ve çok yakında yapımına başlanacak. Aynı şekilde pek çok yerde ulaşım yatırımları yaparak, Bursa'nın diğer illerle bağlantısını sağlayan bir ulaşım merkezi konumuna getirdik. Biz bunların tümünü iktidar partisi milletvekilleri olarak takip ediyoruz. Bursa'nın daha fazla yatırım alması için de en üst düzeyde temaslarımızı yapıyor ve Sayın Cumhurbaşkanı da bizim taleplerimizin hiçbirini geri çevirmiyor. Bursa'nın birçok eksiğini giderdik. Bakın mesela son olarak Bursa'da deprem riski nedeniyle yıkılan 36 okulun tamamının yapımına başladık. Hızlı tren tarihi. Muhalefetin, iktidara yönelik eleştirilerden biri de hızlı tren, 2015'te biteceği söyleyen bu yatırım neden gecikti, Bursalılar ne zaman hızlı trene kavuşacak? Zaman zaman o bölgede çökmeler meydana geldiği ve güzergahla ilgili sıkıntılar olduğu için inşaat süreci uzadı, güzergahın değişmesi, plan ve projelerin yeniden yapılması zaman aldı. İnşallah, 2023'te, Cumhuriyet'in 100. yılında Bursa'dan Ankara'ya hızlı trenle seyahat edeceğiz, projenin finansmanıyla ilgili kısmı bitmek üzere, inşallah bu aşamada sonuçlanınca hızlı bir şekilde kaldığı yerden devam edilecek, Bursa'nın hasreti olan son bulacak. Projenin kalan kısmının finansmanı dış kredilerle sağlanacaktı. Dış kredi çıktı mı? Şu an son aşamada, görüşmeler yapıldı, çıkmak üzere. İNTR-NETS-İZ köy kalmayacak. 252 numaralı yasayla önemli düzenlemeler yapıldı. Bunlardan biri özellikle kırsal bölgelerde internet sorunu çözecek bir düzenleme. Tam olarak bu düzenleme ne getirecek? Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bir yasa teklifiydi, sağ olsunlar, diğer milletvekili arkadaşlar da destek verdiler. Türkiye'nin özellikle kırsal bölgelerinde ve Bursa'da dağ bölgesinde internet erişimiyle ilgili sorunlar vardı. Özellikle pandemi döneminde, öğrenciler EBA sistemine erişmekte zorluk yaşadılar. GSM operatörlerinin, köylerin bile dışında yer alan uzak bölgelere yatırım yapması gerekiyordu. Normalde yatırım yapılıyor ama maliyetler 2 yıl sonra karşılanıyordu. Bu da firmaları mali açıdan yoruyordu. Biz, aylık ödeme düzenlemesiyle, firmaları teşvik ettik, inşallah güzel sonuçlar alacağız ve internetsiz köy kalmayacak. Aynı yasada taşkın alanların çevresinde mülkiyet sorunlarını giderecek ve küpesiz hayvanlarla ilgili düzenlemeler de söz konusu, bunlar da söz eder misiniz? 1951 yılında Seyhan Nehri'nin çevresinde yaşayanlar, taşkın tehlikesiyle göç ettiriliyor, DSİ, vatandaşa yer gösterip arazi veriyor, vatandaş da ev yapıyor, ama DSİ, zamanında arazilerin tapusunu vermemiş, aynı sorun Akşehir Gölü ve çok farklı taşkın alanların çevresinde yaşayanlar için de geçerli, bu da mülkiyet sorunları beraberinde getirdi, yasa teklifiyle mağdur olan vatandaşların sorunlarını çözdük, diğer yandan küpesiz dolaşan 1,2 aylık kuzu, buzağı, oğlak gibi hayvanların karantina şartlarında tutulup, sahiplerine geri verilmesini içeren bir düzenleme yaptık, böylece o hayvanların kesilmesinin önüne geçtik. Erken seçim olmayacak. Muhalefet erken seçim iddialarını zaman zaman gündeme getiriyor. Erken seçim olasılığı var mı sizce? Biz kararlıyız, seçimler 2023 yılında yapılacak, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bahçeli, 2023'ten önce seçim olmayacağını çok net ifade ettiler, biz 2023'e kadar milletimize verdiğimiz sözleri yapma gayretinde olacağız, tekrarlıyoruz, erken seçim olmayacak. Oy kaybımız yok. Ekonomik koşullardan ötürü Cumhur İttifakı'nın oy kaybına uğradığı iddialarına ne diyorsunuz, elinizde anketler var mı? Kesinlikle katılmıyorum, AK Parti önceki seçimlerde aldığı oy oranlarını koruyor. En ufak sapma söz konusu değil, dünyanın içinde olduğu ekonomik koşullara rağmen Türkiye, bu süreci en iyi yöneten ülkelerden biri, hatta uluslararası kuruluşlar tarafından da örnek gösteriliyoruz. Sanayicimizin ihracatı arttı, sanayide kullanılan enerji miktarı arttı, bu da üretim ve ekonominin gücünü ortaya koyuyor, bu durum en kısa zamanda tabana yayılacaktır. Son olarak özellikle Bursalılara vereceğiniz bir mesaj var mı? Bursalı hemşehrilerimize, AK Parti milletvekilleri olarak, gerektiğinde 7 gün, 24 saat çalışarak, Bursa'nın sorunlarını belediye başkanları, ilçe başkanları, STK tesmircileriyle birlikte istişare ederek çözmek için uğraştığımızı bilmelerini isterim. İnşallah Bursa'ya daha fazla hizmeti hep beraber getireceğiz. Fotoğraflar, Bircan Örsel.